Ayrım 39, sayfa 370. Hayır, yine yanıldın. Çünkü Sergey Dunayev benim yeğenimdi. Erol kendisini zorlayarak "Ne? Ne dediniz?" diye sordu. Elinden geldiği kadar da şaşırmış bir havaya bürünmeye çalıştı. "İnanamıyorum," diye fısıldadı sonra. "Yani siz bana öz yeğeninizi mi öldürttünüz?" Vasili Kirilenko başını salladı yalnızca. "Merak etme, sen sadece bir alçağı öldürdün. O benim kuyumu kazmaya çalıştı. Beni İngilizlere satan odur. Aynı kanı taşıdığımız için ondan utanıyorum. Bu işi benim param için yapacak kadar aşağılık ruhludur. Ayrıca karıma da tecavüz etmiştir." Erol, Vasili Kirilenko'nun itirafları karşısında biraz şaşırmışa benziyordu. Ama bu seferki şaşkınlığı gerçekti. Generalden bu tür bir itiraf beklemiyordu. Üç aşağı beş yukarı anlattıklarının büyük bir kısmı gerçeklere uygundu. "Yoksa bu adam bana gerçekten mi inanıyor?" diye aklından geçirdi. Şayet öyleyse sadece onun itiraflarını dinlemek meseleyi büyük ölçüde çözmeye yetecekti. "Vay hain!" diye homurdandı. Bu arada bakışları yeniden Leonora'ya kaydı. Kadın heykel kadar hareketsizdi ama yüzündeki şaşkınlık henüz kaybolmamıştı. Vasile devam etti. "Sanırım artık Thomas Higgins adlı İngiliz'in de kim olduğunu anlamışsınızdır. O İngiliz casusluk teşkilatının önemli bir mensubudur ve yıllardır peşimdedir. İşte öz yeğenimin beni satmaya çalıştığı insan da odur." "İblis!" diye homurdandı Erol. "Hak yerini bulmuş. İyi ki gebertmişim o herifi." Bir an odada derin bir sessizlik oluştu. Vasili, "Bir kadeh vodka daha ister misin delikanlı?" diye sordu. "Lütfen," dedi ajan. "Şimdi ne yapacaksınız?" Yaşlı general içini çekti. "Ben artık yeni bir cinayet daha istemiyorum. Yapabileceğimiz tek şey İstanbul'u terk ederek yeni bir şehre göç etmek. Paris'te bir evimiz var. Oraya gidebiliriz. Bize söylendiğine göre adresimizi Higgins'a vermemişsin. İngiliz önünde sonunda bizi bulacaktır ama bu zamanını alır. Biz ise önümüzdeki hafta buradaki işlerimizi ayarlayıp Paris'e uçabiliriz." Erol içinden sırıttı. Vakti var sayılırdı. Bir hafta pek çok şeyin aydınlanması için yeterli bir süreçti. İşi bozuntuya vermemek için mırıldandı. "Sanırım en iyisi bu," dedi. "Karım da ben de sana müteşekkiriz delikanlı. Bizi bir rezilden kurtardır." Erol içinden gülümsedi sadece. "Fakat minnetimizi sana sadece bu kadarla ödeyemeyeceğiz. Leonora'nın sıcak bedeninin senin için büyük bir mükafat olduğunu biliyorum. Bunun değeri parayla ölçülemez. Ama yine de sana yaptığın iyiliklerden dolayı iyi bir para yardımında bulunmak niyetindeyim." "Hayır," diye mırıldandı Erol. "Bunu kabul edemem." "Evet, edeceksin. Ben hayatta kimseye borçlu kalmak istemem." "Vay, düzenbaz vay," diye geçirdi içinden genç ajan. Kadından ümidini kesmesi için şimdi de kendisine sus payı teklif ediyordu. Erol teklifi hemen kabul ederse Rus'un kuş kullanacağını düşündüğü için itiraza devam etti. "Olmaz, asla olmaz. Ben o işi para için yapmadım. Sırf madamı bir beladan kurtarmak gayesiyle hareket ettim." "Bunu biliyorum ama yine de mecburum. Yarın 11'de buraya gel. O saate kadar Leonora bankadan yüklü bir meblağı çeker ve sana burada öderiz. Bu konuyu tartışmak istemiyorum. Şimdi lütfen beni karımla baş başa bırak ve geleceğini teminat altına alacağımız hayatının keyfini çıkarmaya bak. Zira yarın seninle son görüşmemiz olacak." Erol fazla ısrar etmedi. Ayağa kalktı. "Beni utandırdınız," diye mırıldandı ve evi terk etti. Akşam müdürüne geniş bir rapor hazırlayabilirdi artık. O evi terk edince Leonora hışımla kocasına döndü. "Vasili, çıldırdın mı sen? Ne haltlar karıştırdığının farkında mısın?" "Sakin ol Leonora. Sadece yaptığım pislikleri temizlemeye çalışıyorum." Nihayet gözlerin açıldı ve gerçeği kavradın. "O herif bir istihbarat ajanı. Daha ilk günden itibaren bunu anlamıştım. Ben onları ilk bakışta tanırım. Adada ekip halinde çalıştıklarını da biliyorum. Bize başından beri yalan söylüyor ve evi gözetlemeye devam ediyorlardı. Ne yazık ki seni uyarmama rağmen durumu çok geç idrak ettim." Fakat diye mırıldandı Leonora. "Ona bazı şeyleri niye anlattın?" "Hala anlamıyor musun? Mecburdum. Mit izimizi çoktan bulmuş. Bizi tespit etmiş durumdalar. Henüz ne beklediklerini bilmiyorum. Ama yakalanmamız gün meselesi. Sergey Dunayev konusunda sana uymakla büyük hata ettim. Ama şu kadarına emin olabilirsin, Sergey hayatta. Yaşıyor o." "Ne? Yaşıyor mu?" "Tabii. Bundan zerrece şüphem yok. Mit herhalde böyle sudan bir sebeple bir Rus siyasi memurunu öldürmeye kalkışacak değil ya. Ama bize yeğeninin cüzdanını ve kanlı kravatını getirdi. Cüzdanı içindeki teyzenin resminden tanıdın." Doğru ama bu şüphelerimi büsbütün pekiştirdi. Ya sergiye Emit'le anlaşarak bizi satmaya kalkıştı ya da sinirlerin intikamını almak için onlarla işbirliğine tevessül etti. İkisi de mümkün. Higgins'a da yerimizi söylemiş olabilir mi? Yaşlı adam bir süre düşündü. Sonra sanmıyorum diye fısıldadı. Neden? Korktuğu için. Onun korkak bir yapıda olduğunu sana söylemiştim. Şayet bizi İngiliz espiyonlamış olsaydı Higgins'ın o parayı ona ödeyemeyeceğini anlamış olmalı. Ayrıca benim teklifime de inanmadı. O nedenle de görüşmeyi erteledi. Ama sonunda aradı bizi. Doğru. Fakat o sırada aklınca en uygun çözümün MIT'e bizi ispiyonlamak olduğunu düşünmüş olmalı. Başka şansı kalmamıştı. Emekliliğine bu kadar az zaman kala yapabileceği fazla bir şey yoktu. Hem bana öyle geliyor ki Rus istihbaratının da bu olup bitenlerden haberi yok. Bu hükme nereden varıyorsun? Sana az evvel ajanla yürüyüşe çıktığın zaman konsolosluğa telefon edip İstanbul'a turistik bir amaçla gelmiş, Sergen'in bir arkadaşı sıfatıyla kendisini aradım. Leonora irkilerek sordu. Ne cevap aldın? Konsolosluktaki görevli bana Sergen'in bir haftalık izne çıktığını söyledi. Ne anlama geliyor bu? Çok basit. Bizim yeğenin bir haftada ortada görünmeyeceğini anlatıyor. Bence MIT'le anlaşmasının bir parçası. O bir hafta içinde de bizim hesabımızı görecekler. Leonora'nın gözleri iri iri açıldı. Ne yapacağız şimdi? Anlayamadın mı hala sevgilim? Bu gece önce büyük adayı sonra da Türkiye'yi terk edeceğiz. Müsterih olabilirsin, ben her şeyi ayarladım. Ayarladın mı? Nasıl? Artık kocadığımı kabul ediyorum ama henüz ölmedim. Unutma ki 20 yıldır yakalanma korkusu içinde yaşadık. Haliyle bu uzun süreç zarfında insan temkinli olmayı iyi öğreniyor. Belki sen hiç bilmedin ama ben her yerleştiğimiz şehirde ani bir tehlike vukuunda en kısa yoldan yeni bir şehre transferin yollarını araştırıp durdum. Kısa kes Vasili, nereye gitmeyi düşünüyorsun? Yoksa gerçekten Paris'e mi? Tabii ki Paris'e değil. MIT oraya kaçtığımı düşünsün ama biz Madrid'e gideceğiz. Leonora endişeyle kocasına baktı. Bunu becerebileceğimizi aklın kesiyor mu? Bütün havaalanlarını tutmuşlardır. Bazen beni cidden hayal kırıklığına uğratıyorsun Leonora. Uçakla gideceğimizi kim söyledi sana? Bunun imkansızlığını düşünmediğimi mi sanıyorsun? Peki nasıl kaçacağız? Bu uzun ve meşakkatli bir yolculuk olacak tabi. Şimdi hemen hazırlanmaya başla. Önce Marmaris'e gideceğiz. Oradan da özel bir tekneyle Yunan adalarına geçeceğiz. Gerisi çok kolay. Genç kadın tereddütle mırıldandı. Dur bir dakika. Evden nasıl çıkacağız? Köşkü mutlaka gözetliyorlardır. Yaşlı adam kısık sesle mırıldandı. Evet, böyle bir olasılık var. Ama zayıf bir ihtimal. Erol denen adamla az evvelki konuşmayı neden yaptığımı sanıyorsun? Onu niye yarın köşke çağırdım? Ben bir hafta dedim ama en azından birkaç gün sonra kaçmayı düşündüğümüzü anlatmak için. Bizim bu kadar hazırlıklı olduğumuzu tahmin etmeyeceklerdir. Buna güvenemeyiz. Ya dışarıda adamları varsa, ya eve kontrolden vazgeçmemişlerse o zaman ne yapacağız? Endişelenme, onu da düşündüm. Nasıl? Vasili Kirilenko kendisine bir kadeh daha vodka doldurdu. Bir dikişte yuvarladıktan sonra damağında kalan tadın keyfini çıkarmaya çalışırken karısına mırıldandı. Salih Reis gece tam 2'de bizi küçük burunda bekleyecek. Motorla karşı yakaya geçecek ve Bostancı'ya bırakacak. Sonra bir otobüse atlayıp doğru Marmaris'e gideceğiz. O mümkün. Ama evden nasıl çıkacağız? Köşkün arka mutfak kapısından tabii, ağaçların arasından, ana yola çıkmadan 200 metre kadar çam ağaçları arasında yürümek zorunda kalacağız. Gece karanlığında bizi ormanın içinde göremezler. Ufak buruna geçmek için bir noktadan ana yola çıkmak zorunda kalacağız. Ama orası da evden epey uzakta olacak. Yine de riskli. Biliyorum ama başka şansımız yok. Bu riski göze almalıyız. Lanet olsun diye humurdandı Leonora. Hiçbir yerde huzur içinde yaşayamıyoruz. Tam artık güvendeyiz derken yine başımıza olmadık belalar açıldı. Hiç bitmeyecek mi bu sıkıntı? Buradan ayrılmayı hiç istemiyorum. Üzgünüm ama Higgins yaşadığı sürece buna katlanmak zorundayız. Genç kadın kısa bir süre utanç hissiyle kocasına baktı. Hep bunlar benim yüzümden başına geldi diye fısıldadı. Boş ver, bunca yıldan sonra geçmişin muhasebesini yapmanın hiçbir anlamı yok. Kaderimiz böyleymiş. Hayır, diye diretti Leonora. Hepsi benim güzelliğimden kaynaklandı. General bir kahkaha attı. Neden gülüyorsun? Gülmeyip ne yapayım? Bunun komik olan yanı ne? General sinir krizine tutulmuş gibi sarsılarak gülmeye devam ediyordu. Elindeki boş kadehi masanın üzerine bırakırken güçlükle konuştu. Şu an peşimizdeki istihbarat teşkilatlarının halini tasavvur edebiliyor musun? Kim bilir ne senaryolar üretiliyor, ne planlar kuruluyor, neler akla geliyordur. Soğuk Savaş'ın süre gelen bu son çatışması hakkında ne yalanlar uyduruyorlardır. Düşünsene, iki büyük gücün en önemli casusları 20 yıldır karşı karşıya. Vasily Kirilenko ve Thomas Higgins. Bir vatanına ihanet etmiş ünlü bir general, diğeri ise efsaneleşmiş bir istihbarat elemanı. İyi de bunun neresi komik? Yapma Leonara, anlamaya çalış biraz. 20 yıllık bu katip kovalamanın ne casuslukla ne de istihbari faaliyetlerle en ufak bir alakası yok ki. O mücadele 18 yıl önce Doğu Almanya'da bitti. Batılı devletler benim iltica etme isteğimi reddetti. Rusya da benden vazgeçti. Ortada sadece Thomas Higgins'ın sana olan büyük tutkusu kaldı. Bilinmeyen tek husus o. İstihbarat örgütleri hala bunu bir hesaplaşma sanıyor. Leonora geçmişin yıpratıcılığı ağırlığı altında ezilmiş ve gücenmiş gibi kocasını süzdü. Yine de bunun komik hiçbir yanı yok. Thomas'ın bana olan tutkusu hayatımızı zindana çevirdi. 20 yıldır ondan kaçıyoruz. Bittim, tükendim artık. Doğu Almanya'da onunla karşılaştığım güne lanet ediyorum. Teklifim hala geçerli. İstersen beni burada bırak ve sen git. Yaşlı adamın gülmesi birden kesildi. Yüzünü inatçı, sert ve kararlı bir ifade kapladı. Asla olmaz diye homurdandı. Seni ona bırakamam. Ben ölünceye kadar bu mücadele bitecek. Ondan sonrası senin bileceğin iştir. Ne demek istiyorsun? Vasily Kirilenko karısına doğru yaklaştı. Suratındaki o hırçın ifade birden değişiverdi. Sanırım artık bu suali sormanın zamanı geldi. Yıllardır beynimi kemiren, ruhumu azaba sokan suali sormak zorundayım. Onu gerçekten sevdin mi? Kadın hayretle kocasına baktı. Vasily, bu ne biçim bir soru? Bana doğruyu söyle, gerçeği bilmek istiyorum. O da ben de 60 yaşımızı açtık. İkimizin inatçı ve mücadeleci bir ruhu var. Senin deliler gibi sevdiğini, 20 yıldır senin aşkına tutuştuğunu biliyorum. Şayet bu sevda karşılık görmese hiç bu kadar sürer miydi? Gerçeği bilmek benim de hakkım sanıyorum. Saçmalıyorsun. Hayır, saçmalamıyorum. Senden bir umut bulması bunca zamandır bizi kovalamazdı. Paris'te, Roma'da, Helsinki'de onunla karşılaştığını kendin söyledin. Artık gerçeği bilmek istiyorum. Sadece. Herhalde çok sinirlisin. Aksi halde bana bu soruyu sormazdın. İnanamıyorum. Bu cevap değil. Beni incittiğinin farkında mısın? Evet, ama yine de bilmek istiyorum. Düşündüğün gibi olsa niye yıllardır senin peşinden gelmiş olabilirim ki? Ben seni sevdim ve seni tercih ettim Vasily. General buruk bir şekilde karısına baktı. Birkaç saniye düşündü. Ona hiç mi ilgi duymadın? Leonora da gözleri dalarak bir müddet geçmişin anılarına döndü. İlk yıllarda duymadığımı söyleyemem. Çok kibar, anlayışlı ve de yakışıklı bir adamdı. Ben de o yıllarda başında kavak yerler esen, toy ve içinde fırtınalar yaşayan genç bir kızdım. Ya sonra? İkinizle de karşılaşmam hemen hemen aynı zamanlara rastlamıştı. Biliyorsun o yıllarda müfrit bir komünistim ve senin etkin altındaydım. Sedede gel, hiç onunla yattın mı? Leonora dudaklarını ısırdı. Sonra da isyan eder gibi söylendi. Evet, birkaç kere yattım ama bunun ne önemi var? Tüm bunlar 20 sene önce yaşanmış gençlik maceralarıydı. Seninle evlendikten sonra sana ne kadar bağlı kaldığımı biliyorsun. Şimdi geçmişi kurcalamanın zamanı mı? Keşke bu soruları bana yıllar önce sorsaydın. Vasily Kirilenko tekrar vodka şişesine uzandı. Leonora gürledi. Yeter, içim artık. Bu gece kaçacaksak ayık olman lazım. Biliyorsun artık alkol eskisi gibi kaldıramıyorsun. Yaşlı adam aldırmayarak kadehine bir miktar daha vodka koydu. Evet, artık yaşlandım. Eskisi gibi içemiyorum. Yalnız o da değil, başka yeteneklerimi de kaybettim. Karıma bile sahip olamıyorum. Lütfen Vasily, yine başlamayalım. Bunu bir sorun adetmediğini biliyorsun. Birkaç gün öncesine kadar belki öyleydi ama... Kes artık Vasily, işitmek istemiyorum. O kurtuluşumuz için katlandığım bir şeydi. General birden karısının omuzlarından tuttu. Gözlerinin içine bakarak fısıldadı. Bilmiyorum Leonora, belki yeni bir karar almamızın tam zamanıdır. Yine ne anlatmaya çalışıyorsun? Thomas bir kere daha bize çok yaklaştı. İstersen sana bir şans tanıyabilirim. Dilersen ona gidebilirsin. Böylece 20 yıllık bu kaçıp kovalamaca da sana yarar. Leonora bir kere daha kocasına baktı. Sen aklını oynattın galiba. Bunu nasıl teklif edebilirsin? Seni çok seviyorum Leonora ve mutluluğun için her şeye katlanabilirim. Öyleyse o son kadehi içmeyi bırak ve yukarıya çıkıp toparlanmaya başla. Söylediğinizden bir şey anlamadım müdür bey diye fısıldadı Erol. Kemal Başar döner koltuğundan hırsla fırlayıp homurdandı. Bunun anlaşılmayacak nesi var ki? Emir aldık diyorum. Olayla ilgilenmeyeceğiz. Fakat nasıl olur? Bunların hepsi bir zamanlar... Uzatma artık. Emir emirdir. Yapacağımız bir şey yok. Yani Thomas Higgins şimdi serbest mi? Evet, öyle.